Ayrım 26 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 289. 13. Bölüm, Şer Cephesine Karşı 3 Yeni Tedbir. 1950 Haziranının iç siyaset gündemi, basına yeni kanunlar, muhalefete toplantı yasağı, iş adamlarına milli korunma rejimi. İş adamları muhalefetle işbirliği yapıyor. Basın milleti aldatıyor. Muhalefet komünistlerin yolunu açıyor ve sonuç. Her şey daha önceki tedbirlerdeki gibi başladı. Önce iktidar yandaşı gazetelerde belirli hedefleri suçlayan haberler ve yorumlar yoğunlaştı. Hedeflerden biri muhalefetti. Muhalefete karşı yoğun bir hücum kampanyası oluşturuldu. 1951 Ağustos'undaki Halk Evleri Kanunu'nun veya 1953 Eylül'ündeki Millet Partisi'ni kapatma davasının yahut 1953 Aralık ayındaki CHP Malları Kanunu'nun öncesinde olduğu gibi. O zamanlar bütün o konularda muhalefet partilerinin ne kadar haksız oldukları ve alınacak tedbirin ne kadar isabetli olduğu anlatılmıştı. Bu defa da öyle yapıldı. İkinci hedef malum basındı veya o gün daha fazla kullanılan deyimle bir kısım basın. O basın hakkında da yeni bir kampanya geliştirildi. 1954 Mart'ındaki neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkındaki kanunun öncesinde olduğu gibi. Bakınız Öfkeli Yıllar, Doğan Kitap. Bir kısım basının ne kadar yalancı, hakaret edici, yıkıcı vesaire olduğu, 1954'teki kanunun o basını yola getirmeye yetmediği, yeni tedbirlere ihtiyacı olduğu bir kere daha anlatıldı. Komünist, fitne, ihtilalci. Bu defaki kampanyada Başbakan Menderes daha da sertti. 1956'nın Nisan ayından itibaren yurt gezilerinde yaptığı konuşmalarda muhalefeti ve basını yıkıcılık ve menfaatçilikle itham etti. Adana'da Seyhan Barajı'na açış konuşmasında muhalefet ve basının birlikte hareket ederek milleti kandırdığını öne sürdü. Bu memleketin evlatlarını aldatmaya devam ederlerse bunun mutlaka ödünü alacağım, dedi. Tarsus da şöyle dedi, muhalefet hesap soracağız diyor, böyle konuşmakta devam ederlerse onların hesabını bizim şimdiden görmemiz icap eder. Gaziantep'te muhalefet ve basının komünistleri himaye ettiğini söyledi. Dedi ki, muhalefet ve basının açmış olduğu şiddetli ateşin himayesi altında bir takım komünist birliklerinin hareket hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu suçlamaya ek olarak da şunu söyledi, kanunlar yetmiyorsa kanun hükmünü getireceğiz. Ta ki ihtilalci metotlar bitsin, bu fitne bitsin. Başbakan Adnan Menderes'in bu konuşmalarına 3 muhalefet partisi adına cevaplar verildi. Şöyle, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, demokratik rejimi geriye çevirmek artık kimsenin harcı değildir. Kim buna teşebbüs ederse o günün akşamı dünya başına zindan olacak, kendisini, arkadaşlarını ve teşkilatını bir kabusa atacaktır. CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, memleketleri ayakta tutan baraj ve köprü değil, hürriyet teminatıdır. Hürriyet Partisi Yönetim Kurulu Bildirisi, partimiz demokratik düzeni ortadan kaldırmayı ve yerine totaliter rejimi getirmeyi amaçlayan teşebbüslere milletimizin dikkatini çeker. Bu demeçler ve bildiriler Menderes'in muhalefete karşı hücumlarının dozunu azaltmadı. Nisan ve Mayıs aylarında o kampanya hep devam etti. Üçüncü hedef iş adamları. Demokrat Parti hükümeti daha önceki hedeflerinden yargı için yeni bir kampanya düzenlemeye o sırada gerek duymamıştı. 1954'ün Haziran ayında çıkardığı Re'sen Emeklilik Kanunu diye bilinen kanunla o işin mekanizmasını kurmuştu. O kanuna dayanılarak Mayıs ayı başında Yargıtay dahil birçok yüksek yargıç Adalet Bakanı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Yargıtay çevrelerinde o karara yönelik eleştirilerin işitilmesi üzerine Yargıtay Başkanı, Yargıtay İkinci Başkanı ve Yargıtay Savcısının da dahil olduğu yeni bir tasfiye listesinin daha hazırlandığı öğrenilmişti. O operasyon da Haziran ayında gerçekleştirilecekti. Hükümet belli ki o kararların en azından bir süre için öteki yüksek yargıçlar üzerinde yeterli bir gözdağı etkisi yapacağını düşünüyordu. Eğer o etki yetersiz kalırsa, o kanuna göre aynı muamelenin daha fazla yargıca uygulanması da mümkündü. Yani yargı alanında yeni bir önleme ihtiyaç yoktu. Ancak bu defa gündeme yeni bir hedef daha girmişti: iş adamları. DP iktidarı ülke ekonomisinin kötüye gitmesinin sorumluları olarak onları görüyordu. Şunu öne sürüyordu: İş adamlarının büyük bir kısmı memleket menfaatini düşünmüyor. Aşırı kar kazanma hırsıyla hareket ediyorlar. Kara borsacılık yapıyorlar. Mal darlığına ve fiyat yükselişlerine neden oluyorlar. Bu teze göre iş adamları muhalefetle ve bir kısım basınla aynı safa giriyorlardı. Yıkıcılık yapmış oluyorlardı. Bu yüzden üreticisi, ithalatçısı, tüccarıyla iş adamlarına da haddlerini bildirmek gerekiyordu. Bu yıkıcılık gerekçesi 1956'nın Haziran ayında muhalefet ve basınla birlikte iş adamlarından da oluşan 3 hedefe yönelik bir tedbirler paketinin dayanağı oldu. Yeni tedbire eski kanun. Yıkıcı iş adamlarına karşı tedbir olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Milli Korunma Kanunu'nun bir kısım maddeleri zaten yürürlükteydi ve hükümet o maddelerdeki bazı yetkileri 1954'ten beri yeniden kullanmaya başlamıştı. Ama artık onlar da yetersiz sayılıyordu. Kanuna yeni maddeler eklenecekti. Milli korunma tedbirleri daha güçlü bir şekilde canlandırılacaktı. Milli Korunma Kanunu savaş yıllarında hükümeti ekonomiyle ilgili uygulamalarda çok geniş yetkilerle donatmış olan bir kanundu. Gerektiğinde tüm ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını belirleme yetkisinin hükümetçe kullanılabileceğini kurallaştırıyor ve buna uymayanlar için cezalar koyuyordu. 1940'ların ilk yarısındaki o savaş döneminde bazı deyimler vardı: İstifçi, kara borsacı, muhtekir veya muhtekirin Türkçesi vurguncu. O deyimler hükümetin saptadığı fiyatların üstünde satış yapmak amacıyla piyasada darlık yaratıp kara borsa metotları uygulayan veya uyguladıkları öne sürülen tüccar ve esnaf için kullanılırdı. Savaş sırasında ekonomiyle ilgili kontrol mekanizmaları o kanuna göre oluşturulmuştu. Ekmek dahil belirli maddelerin satışının karnelere bağlı olarak sınırlandırılması, öteki ihtiyaç maddelerinin de fiyatlarının kontrol altına alınması gibi tedbirler hep o kanuna göre yapılmıştı. DP hükümeti o kanunu yeniden kullanmaya başlayınca istifçi, kara borsacı, muhtekir, vurguncu sözcükleri de yeniden canlandı. Tabii o konuda yoğun bir tartışma da başladı. Çıkarılacak kanunu eleştirenler şunu hatırlatıyorlardı: İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden sonra, yani 1945 yılından sonra 1956 yılına kadar hayli zaman geçmişti. 1945'ten sonra kanunla ilgili uygulamalar aşama aşama kaldırılmıştı. Kanun hukuk literatüründe kullanılan deyimiyle uyuyan kanun haline gelmişti. Onu yeniden kullanmak, üstelik yeni tedbirler ekleyerek şiddetlendirmek, Demokrat Parti için çok büyük bir çelişki olurdu. Kabahat kimdi? Bu hatırlatmalar haklıydı. Gerçekten de 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin Adnan Menderes hükümeti, ekonomik politikalarını belirlerken eski CHP iktidarının o savaş yıllarındaki önlemlerini eleştirerek işe başlamıştı. O kanunun uygulamalarını da örnek göstererek eski CHP hükümetlerini müdahaleci, bürokratik, inhisarcı, yani tekelci bir devlet tipi yaratmakla suçlamıştı. Meclisteki güven oyu görüşmelerinde ekonomiyi liberalleştirmeyi hedefleyen programlar okumuştu. O hedefe uygun olarak ithalat ihracat rejiminde %60 oranına varan liberasyon listeleri uygulamıştı. Ama işte 1954'te başlayan gelişmeler de meydandaydı. Son 3-4 yıl içindeki o uygulamalardan sonra Türk ekonomisinin kronik sorunu olan döviz sıkıntısı kendini göstermişti. 1954'ten itibaren başta kahve gibi, nal çivisi gibi dışarıdan ithal edilen birçok mal yeteri kadar ithal edilemez olmuştu. Tüketiciler için onları kara borsadan elde etme imkanı vardı ama kara borsa fiyatları da aşırı pahalıydı. Bu durum giderek ciddileşmişti. Yokluğu hissedilen maddelerin cinsleri giderek artıyordu. Otomobillerin, kamyonların, traktörlerin yedek parçaları da yoklar arasına girince sorun daha da büyümüştü. ulaştırma alanındaki aksaklıklar diğer sektörlerin yurt çapındaki faaliyetinde olumsuz etkiler yapıyordu. Demokrat Parti bu gidişin sorumlularını bulup cezalandırmak istiyordu. Şer cephesindeki üç gruba üç tedbir. Muhalefete ve bir kısım basına göre o sorumlu belliydi. İktidardaki hükümet. Hükümet ekonomiyi liberalleştiriyorum iddiasıyla ülkenin döviz ve altın stoklarını hesapsız şekilde harcayıp kısa zamanda çarçur etmişti. Cari açık o zamanki deyimle tediye muvazenesi açığı büyüdükçe büyümüştü. Dengeyi sağlayacak borçlar da alınamaz hale gelmişti. Hükümet sorumluları bulup cezalandırmak istiyorsa onları kendi içinde aramalıydı. Hükümete göre ise bunun suçu o şer cephesindeydi. Muhalefette basında ve o iki grubun ekmeğine yağ süren iş adamları grubunda. O şer cephesindeki iş adamları grubunun yola getirilmesi işte o Milli Korunma Kanunu'nu canlandıracak kanunla sağlanacaktı. Yıkıcı muhalefeti yola getirme işine gelince Demokrat Parti iktidarının bu konudaki temel görüşünün özeti şuydu. Muhalefetin esas işlevi seçimlere katılmaktı. Muhalefet partileri iktidarı eleştirebilirlerdi ama bunu seçimler öncesindeki resmi propaganda süresi içinde yapmalıydılar. O sürenin dışında memleketin orasında burasında zırt pırt siyasi toplantı düzenleyip hükümeti eleştirmeleri yıkıcılık olurdu, huzuru bozmak olurdu. Muhalefet partileri işte bunu yapıyorlardı. Seçimler 1954'te olmuş bitmişti. O seçimlerde boylarının ölçüsünü almışlardı. Ama seçimlerden hemen kısa bir süre sonra harekete geçip yurt içindeki toplantılarla, gösterilerle halkı ayağa kaldırıyorlardı. Oysa seçime daha 2 yıl vardı. Tansiyonu çok önceden yükseltiyorlar, ülkeyi seçim havası içine sokuyorlardı. Bunun önüne geçmek gerekirdi. Bu üç başlı sorunu çözmenin yolu da belliydi. Muhalefetin seçim zamanı dışında toplantılar, gösteriler düzenlemesi kanun yoluyla önlenecekti. Yeni bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu çıkarılacaktı. Bir kısım basının yıkıcı faaliyetini önlemek için de basın mevzuatı yeniden değiştirilecek, cezalar ağırlaştırılacaktı. İş adamlarına da gene kanun yoluyla hadleri bildirilecekti. 30 yıl mı, idam mı? Hükümet işe iş adamlarından başladı. Üçlü paketten meclise sevk edilen tasarının ilki eski Milli Korunma Kanunu'nun bazı maddelerini ağırlaştırarak yeniden uygulamaya koyacak olan kanun tasarısı oldu. Tasarı 1956'nın Nisan'ında hazırlandı. Mayıs ayında mecliste görüşülmeye başladı. Görüşmeler haftalarca sürdü, basında geniş yankılar yaptı. Tasarı belirli ekonomik suçları işleyenler için savaş yıllarındaki Milli Koruma Kanunu'nda yer alan cezaları 10 katına kadar yükseltiyordu. Mesela 1940 yılındaki uygulamada 3 gün olan en düşük hapis cezası 30 güne, 5 yıl olan en yüksek hapis cezası 30 yıla çıkarılıyordu. Ayrıca ekonomik suçları ihbar edenleri yüksek para ödülleriyle teşvik eden düzenlemeler getiriliyordu. Görüşmelerin başlangıcından itibaren görülenler şunlardı. İktidar partisinin ülkedeki mal darlığı, kara borsa ve fiyat artışları için bir kısım tüccara yönelttiği suçlamalar bir ara o kadar yoğunlaştı ve etkili hale geldi ki bazı iktidar milletvekilleri 1940'a göre zaten çoktan arttırılmış olan cezaların daha da arttırılmasını istediler. En ağır ceza olarak önerilen 30 yıl hapis cezasını bile yeterli bulmadılar. Onun idam cezasına dönüştürülmesini önerdiler. Muhalefet partileri ise mal darlığı, kara borsa, fiyat artışlarının iktisadi ve mali nedenleri üzerinde duruyorlardı. Bunlara komisyon sözcüsü Zonguldak milletvekili Nusret Kirişçioğlu cevap veriyordu. Kirişçioğlu Demokrat Parti iktidarının sertlik politikalarının uygulayıcılarındandı. İleride ünlü tahkikat encümeninin de raportörlüğünü yapacaktı. Diyordu ki, bir gün muayyen bir fiyata satın aldığınız bir malın üzerinde ertesi gün daha yüksek fiyatlı bir etiketin konduğunu görmek ahvali adiyeden olmuştur. Yani her günkü olay haline gelmiş yadırganmaz olmuştur. Böylesine bir hali iktisadi veya mali sebeplere bağlayacağım diye zorlamak, hakikatleri görmemek veya inkar etmek demektir. Bu durumda içtimai, sosyal ve hukuki bazı tedbirlerin alınması lazım geldiğini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Kirişçioğlu tüccarların yanında sorunun sorumluları arasında saydığı muhalefeti ve basını da bu durumu körüklemekle suçluyordu. Tasarı üzerinde en etraflı eleştirileri yapanlar Demokrat Parti'den ayrılıp Hürriyet Partisi'ni kuran politikacılardı. Partinin konu üzerindeki sözcüleri iki iktisat profesörüydü. Biri benim de mülkiyeden hocam, aynı zamanda Menderes hükümetlerinde İktisat Bakanlığı da yapmış olan Profesör Fethi Çelikbaş'tı. Öteki Profesör Feridun Ergin. İkisi de ekonominin kendi kurallarını unutmamak gerektiğini, fiyat artışlarının ağır cezalar uygulayarak düzene sokulamayacağını hatırlattılar. Balığın döviz hesabı. Bir de onlara ek olarak gene Demokrat Parti'den ayrılıp bağımsızlaşan Hüseyin Balık vardı. Meslekten tüccar olan Balık, Hürriyet Partisi'nin iktisat hocaları gibi para hacmi, enflasyon, ödemeler dengesi terimleri yerine pratikteki gözlemlerine dayanarak konuşuyordu. Yaptığı hesap ise döviz fiyatları ile ilgili basit bir hesaptı. Özetle diyordu ki, resmi kurda 1 dolar 282 kuruş, yani 2 lira 82 kuruş. Serbest piyasada ise 12,5 lira. Bir adam Maliye Bakanlığından 100 bin dolar transfer müsaadesi alsa, bunu Merkez Bankası'ndan 282 bin liraya satın alacak. Bunun serbest piyasadaki gerçek değeri ise 1 milyon 250 bin lira. O adam o transferden 282 bin liranın %20'sini kazanmakla iktifa eder mi? Yetinir mi? Yani sadece 50-60 bin lira kazanmakla. Ne yaparsa yapacak, kârını serbest piyasa fiyatına göre ayarlamanın yolunu bulacaktır. Çare 2 lira 82 kuruş ile 12,5 lira arasındaki mesafeyi birbirine yaklaştırmaktır. Bunu yapamadıktan sonra suyun giremediği yer olmadığı gibi paranın giremediği yer yoktur. Balık buna benzer örnekler sıralıyordu. Bunu yerinden izleyen Başbakan Adnan Menderes de ona sık sık müdahale ediyordu. Balığı, o adamları öyle yapmaları için sen teşvik ediyorsun diye suçluyordu. Sonuçta ne Hürriyet Partisi'nin iktisatçılarının iktisadi tahlilleri işe yaradı, ne de Hüseyin Balık gibi tek tek milletvekillerinin uygulamalardan verdikleri örnekler. Milli Korunma Kanunu'nu daha da ağır cezalarla yeniden canlandıran tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda 67 ret oyuna karşı 321 kabul oyuyla yasalaştı. Şeker kotayla, benzin karneyle, gazete 8 sayfa. Kanunun uygulamaları başlı başına bir konu. Burada şu kadarını belirteyim. O uygulamalar hemen başlayacak. Hükümet kar haddini belirleyecekti. Toptancı kârı %10'u, parakendeci kârı %20'yi geçmeyecekti. Beyaz peynir, süt, kaşar, yumurta, tereyağı gibi çeşitlerin en yüksek fiyatları Ticaret Bakanlığı kararıyla saptanacaktı. Şeker ve benzin satışlarına sınırlama getirilecekti. Benzin karneye bağlanacaktı. Özel araçlardan 13 beygire kadar olanlara günde 6, daha yukarı olanlara günde 8 litreden fazla benzin verilmeyecekti. Pazarları hiç verilmeyecekti. Taksilerin yakıt hakkı da günde 15 litre olacaktı. Ancak taksiler şehir dışına çıkmayacaktı. Gazete kağıdına da sınırlama getirilecekti. Gazeteler bayram günleri hariç 8 sayfanın üzerine çıkamayacaklardı. Daha birçok mala, maddeye benzeri sınırlamalar konulacaktı. Bütün bu kurallara aykırı davrananlar ise Milli Korunma Mahkemelerine verilecek ve cezalarını göreceklerdi. Ancak çıkan kanun öyleydi ki, kanunu çok küçük ölçüde ve bazen farkına varmaksızın ihlal edenlere verilecek cezanın mahkeme tarafından ertelenmesi de kolay değildi, hafifletilmesi de. Bu yüzden pek çok kimse çok ağır cezalara mahkum edilecekti. Gazetelerde şöyle haberler çıkacaktı. Ankara'da 21 kuruşluk düğmeyi 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle bir esnafa 1 yıl hapis, 3 yıl ticaretten uzaklaştırma ve 1000 lira para cezası verildi. Kastamonu'da eliyle tuz çıkarıp satan bir dükkan sahibi, tuzu 11 kuruş yerine 12 kuruştan sattığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ama bunlar da dahil daha pek çok ceza uygulaması birbirini izlediği halde piyasada yeteri kadar şeker veya kahve veya benzin ya da çivi yahut lastik bulmak uzun süre için gene de mümkün olmayacaktı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 298.